Ayrım 33. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 326. Doğrulup elindeki madeni parayı bana uzattı. Sikkeyi almadan önce yakın gözlüklerimi yerleştirdim burnuma. Sonra elime aldığı madeni paraya baktım. Ön yüzündeki büstün başında bir miğfer, gövdesinin görünen kısmında ise zırh vardı. Sol elinde kalkan, sağ elinde bir mızrak tutuyordu. Sikkenin en üstünde kabartma harflerle yazılmış bir yazı göze çarpıyordu. Metal paranın arka yüzünü çevirdim. Meleğe benzeyen kanatlı bir varlık elinde asa şeklinde bir haç tutuyordu. En altta ise konop sözcüğü okunuyordu. Bu kelimenin ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Yeniden sikkenin ön yüzünü çevirdim. Az önce Zeynep'in harflerini okuduğu yazıya diktim gözlerimi. Ivstinianis harflerini seçebildim. Iustini. Sanırım Iustinianos yazıyor. Biz Justinian diyoruz. Yani İmparator Justinian. Başımı çevirip hemen yanımızda bütün görkemiyle dikilen o ölümsüz mabede baktım. Ayasofya'yı o yaptırmıştı. Ali'nin bakışları da bir zamanlar yeryüzünün en büyük kilisesi olan günümüzün Ayasofya Müzesi'ne dikilmişti. Aya aziz demek değil mi başkomiserim? Evet, aziz demek ama kutsal daha doğru bir kelime galiba. Yani buranın adı Kutsal Sofya mı oluyor? Öyle sayılır. Sofya, bilgelik demektir. Yani Ayasofya, kutsal bilgelik anlamına geliyor. Bu kilise herhangi bir aziz için yapılmamış. Zaten o yüzden Fatih, şehri alınca kilisenin adını değiştirmeden camiye çevirtmiş. Neredeyse 1000 yıl kilise, 500 yıl cami olarak kullanılan bu devasa bina, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra bizzat Atatürk'ün emriyle müzeye dönüştürülmüş. Anlattıklarımı ilgiyle dinleyen Ali'nin bakışları Ayasofya'nın muhteşem kubbesine takılmıştı. Ne kadar da geniş. Ayaklarımızın dibinde yatan cesedi unutmuş gibiydi. Nasıl yapmışlar adamlar bunu ya? O kubbeyi 4 melek taşıyor. İnanmayan gözlerle dönüp baktı. Doğru söylüyorum, kubbenin altında 4 melek durur. Kurbanı inceleyen Zeynep de inanmamıştı sözlerime. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail mi diye takıldı oturduğu yerden. Ben onların görevleri başka sanıyordum. Ayasofya'nın kubbesini bekleyen melekler onlar değil. 4 serafim, yani koruyucu melekler. Onların görevi Tanrı'nın tahtını korumaktır. Tanrı'nın tahtı neresi? İkisi de merakla yüzüme baktılar. Parmağımı yukarı kaldırdım, ayın ışığında çözülen karanlığı gösterdim. Neresi olacak çocuklar? Gökyüzü. Evet, gökyüzü. Kilisenin kubbesi de gökyüzünü temsil eder. Ali inanmıştı sözlerime ama şüpheci kızımız hemen ikna olmadı. Siz nereden biliyorsunuz bunları başkomiserim? Güzel bir anıyı anımsamış gibi başımı salladım. Annemden biliyorum Zeynepçim. Ayasofya annemin özel ilgi alanıydı. En az 10 kez gelmişimdir bu müzeye. Çocukken tabii. Öğrendiklerimin çoğunu unuttum. Ama her yanı kanattan oluşan o melekleri, İsa peygamberin mozaiklerini, fresklerini asla unutamam. Ama bugün Leyla Barkın da bazı şeyler anlattı. Mesela Ayasofya'yı Justinian'in yaptırdığını duymuştum. Ama o kadar önemli biri olduğunu bilmiyordum. Leyla Hanım'ın söylediğine göre Konstantin kadar önemli bir imparatormuş. Leyla'nın adını duyan Ali'nin yüzü ekşidi. Bu kadına hala güveniyor musunuz başkomiserim? Kuşkularında haksız sayılmazdı. Bu gece kız taşının önünde boşa bekletmişti bizi. Daha da kötüsü, biz orada oyalanırken katiller ellerini kollarını sallaya sallaya kurbanlarını buraya bırakıp kaçmışlardı. Öte yandan Leyla Barkın'ın bunu bilinçli olarak yaptığını gösteren ne bir belirti ne de bir kanıt vardı elimizde. Üstelik kadını ben zorlamıştım bu konuda fikrini söylemesi için. O da yeterince incelemeden, araştırmadan, düşünmeden aklına gelen ilk yeri söyleyivermişti. Kendince mantıklıydı da söylediği yer. Katillerin aklından geçeni nasıl okusun kadın? Ama böyle söylersem Ali yeni bir tartışma başlatabilirdi. Leyla Barkın'a hiçbir zaman güvenmedim diye yanıtladım. Ama bu soruşturmada çok yardımı dokundu bize. O olmasaydı Necdet Denizel hakkında bu kadar malumata sahip olamazdık. Üstelik İstanbul tarihi hakkında da önemli şeyler anlattı. Mesela şu sikkeler. Yine Zeynep böldü konuşmamızı. Adam mimarmış. Biz küçük tartışmamızı yaparken o maktulün cebinden çıkardığı cüzdandaki kimliğini incelemeye başlamıştı bile. Mimar Teoman Akkan, İstanbul doğumlu. Kurbanların hepsi de bir şekilde inşaat ile ilgili diye homurdandı Ali. Cesede bakan gözlerinde kuşku dolu bir ifade belirmişti. Ölünün arkasından konuşmak iyi değil ama bu arkadaşta yolsuzluklara bulaşmış biri çıkarsa hiç şaşırmam. Aynı fikirdeydim. Yarın anlardık ama muhtemelen Teoman Akkan adındaki bu mimarda pek temiz biri çıkmayacaktı. İtiraz etmediğine göre Zeynep de bizim gibi düşünüyordu. Sanırım emin olmadığımız konu katillerin bu insanları öldürerek neyi amaçladıklarıydı. Leyla Barkın'ın bugün söylediklerini hatırladım. Önemli olan cinayetlerin bu şehirle mi yoksa hükümdarlarla mı ilgili olduğuna karar vermek demişti. Katiller dikkatimizi önce Bizantyon'a çekmek için ilk kurbanlarını saray burnuna bırakmışlardı. Bizantyon'u ele geçiren ilk Romalı imparatoru önemsemeyip ikinci kurbanlarını burayı başkent yapan Konstantin'in sütununun önüne bırakmışlardı. Theodosius gibi büyük bir imparator varken üçüncü kurbanlarını çok da başarılı bir hükümdar olmamasına rağmen onun torunu ikinci Theodosius'un adıyla anılan Kara Surlarının en görkemli geçidine Altın Kapı'nın önüne bırakmışlardı. Dördüncü kurbanlarını ise bu kente kutsal bir anlam katan o güne dek yapılmış en görkemli tapınağın önünde sergiliyorlardı işte. Evet, galiba Leyla Barkın'ın sorduğu sorunun yanıtını bulmuştum. Katiller hükümdarlarla değil bu kentle ilgileniyorlardı. Dolayısıyla önümüzde yatan zavallının bedenini bir haça çevirmemişlerdi. Hayır, hala bize yeni cinayetlerinin önünü göstermeyi sürdürüyorlardı. Yakın gözlüğümü çıkarıp maktulün sol elinin uzandığı yöne baktım. Çapraz olarak Ayasofya'nın yan bahçesini gösteriyordu ama bu mantıksızdı. Ayasofya için zaten bir kurban bırakmışlardı. İkincisi gereksiz bir tekrar olurdu. Arkalarda bir yeri işaret ediyor olmalıydılar. Bu muhteşem mabedin sona erdiği yerde ne vardı? Bir sokak. Tarihi bir sokak. Belki de Sultanahmet yöresinin en güzel sokağı. Bu konularla çok da ilgili olmamama rağmen eserlerini benim bile bildiğim bu kentin en vefakar evlatlarından Çelik Gülersoy'un restore ettirdiği Gülhane Parkı'nın görkemli girişinden Topkapı Sarayı'nın en dış kapısı olan Bab-ı Hümayun'a kadar uzanan sol tarafında o güzel ahşap evlerin sıralandığı soğuk çeşme sokağı. Katiller o sokağı mı işaret etmek istemişlerdi? Başımı kaldırıp o yöne baktım. Şimdi Ayasofya Konakları adıyla otel olarak hizmet veren ahşap evlerin bütün pencereleri karanlık içindeydi. Hayır, bir sonraki kurbanlarını bir konaklama mekanına bırakmayacaklardı. Bakışlarım ahşap evlerin çatısına doğru yükseldi ve kurbanın gözlerini diktiği dolunayın gümüşten ışıklarıyla yıkanan bilmem kaç yüzyıllık surlar çıktı karşıma. Topkapı Sarayı'nın dış surları. Surlar mı? Ne yani? Bir sonraki kurbanı surlara mı bırakacaklardı? Bunu isteseler de yapamazlardı. Bırakın bir cesedi oraya çıkartmayı, kendileri bile zor tırmanırlardı. Birden anladım, surlar değil, Topkapı Sarayı. Evet, katillerin işaret ettiği mekan Topkapı Sarayı'ydı. Ama saraydan önce başka bir kutsal yer daha vardı. Aya İrini Kilisesi. Gözlerim Ayasofya'nın görkemli yapısına kaydı. Anında vazgeçtim düşüncemden. Hayır, Ayasofya kadar muhteşem bir tapınaktan sonra başka bir kilise olamazdı. Evet, katillerin hedefi kesinlikle Osmanlı Sarayı'ydı. Başımı çevirince Ali'nin merakla bana baktığını gördüm. Topkapı Sarayı. Elimle surların arkasındaki sarayın tahmini yerini gösterdim. Bir sonraki kurbanı oraya bırakacaklar. Aklı hala kendi varsayımla meşgul olsa gerek, önce anlamadı ne demek istediğimi. Başımla maktulü işaret ettim. Katiller kurbanın ellerini böyle açarak bize yeni bir yön talimatı veriyorlar. Zeynep de başını kaldırmış beni dinliyordu. Bakın, adamın sol elinden bir çizgi çekersek Topkapı Sarayı'na ulaşırız. Yani Fatih Sultan Mehmet dönemi mi? Sorusu değil ama ses tonundaki inançsızlık bu ihtimale çok da sıcak bakmadığını gösteriyordu Ali'nin. İyi de başkomiserim, daha önce de bu olasılık üzerinde durduk ama bir şey çıkmadı. Ekrem ve ekibi sabaha kadar boş yere beklediler Fatih Camii ve Topkapı Sarayı'nın çevresinde. Belki erken davrandık. Katiller belli bir yöntemle kurbanlarını bırakıyorlar. Belki o zaman henüz Fatih'e dikkat çekmek istemiyorlardı. Ama şimdi... Tamam da başkomiserim, şu Justinian'le bizim Fatih arasında ne kadar zaman var? Tarihten pek anlamam ama yüzlerce yıl olması lazım. Daha fazla, ben de tam bilmiyorum ama Ayasofya 500'lü yıllarda yapılmış. Onu diyorum işte, kaba bir hesapla bizim Fatih'le bu Justinian'in arasında en az 1000 yıl var. O kadar yıl boyunca yaşamış başka imparator, onların yaptırdığı başka eserler yok mu? Var tabii ama bu kentin kaderini değiştirecek kudrette bir imparator olduğunu sanmıyorum. Zeynep'e bakarak sordum. Sen hesaplamıştın. Bizans'la Konstantin arasında kaç yıl vardı? Hiç düşünmeden yanıtladı. Yaklaşık 1000 yıl. Duydun mu Ali'cim? Megaralı göçmenlerin kralı Bizans'tan Roma İmparatoru Konstantin'e uzanan katiller, Ayasofya'yı yaptıran Justinian'den bu kenti yeniden kuran Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'e neden uzanmasınlar? Sustu Ali. Bu defa Zeynep karıştırdı kafamızı. Diyelim ki öyle. Kurbanın sol eli Topkapı Sarayı'nı gösteriyor. Başıyla maktulün öteki kolunu işaret etti. Peki sağ eli nereyi gösteriyor? Sorusu son derece mantıklıydı. Bir o kadar da sinir bozucu. İlk tahmin köşedeki levhanın üzerinde yazılanları fark eden Ali'den geldi. Cafer Ağa Medresesini. İkimizin de şaşkınlıkla kendisine baktığımızı görünce levhayı gösterdi. Burada öyle yazıyor. Bakın ayrıntıları da var. Topkapı Sarayı'nın Bab-ü Sade kapısında görevli olan Cafer Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 1559 yılında tamamlanan medrese 16 oda ve avludan oluşmaktadır. Ali okumayı sürdürürken bakışlarım eğimli sokağın sonundaki medresenin tarihi kapısına çevrildi. Kapı sımsıkı kapatılmıştı. Medresede hayat olduğunu gösteren en küçük bir belirti yoktu. Ancak yarın sabah araştırabilirdik ama ben katillerin kurbanlarını bu medreseye bırakacaklarını hiç sanmıyordum. Yarın göz atarız diye yanıtladı Zeynep. Yeniden kurbanı incelemeye başlamadan önce Ali'ye takılmayı da ihmal etmedi. İçeride başka bir ceset varsa o zaman buluruz. Belki katilleri bile yakalarız. Tabii kaçmadılarsa. Ben onları gördüm. Geriye döndüğümüzde bir güvenlik görevlisinin üzgün bakışlarıyla karşılaştık. Sırtındaki fiyakalı üniformanın tersine yüzünde ezik bir tavır vardı. Nasıl bilebilirdim ki katil olduklarını? Kısa bir şaşkınlığın ardından belki de talihin artık yüzümüze gülmeye başladığını düşünerek bir dakika diye yatıştırmaya çalıştım görgü tanığımızı. Sakin ol, yavaş yavaş anlat. Tamam, tamam. Derin bir nefes aldı. Tamam amirim. Anlat şimdi ne gördün? Beyaz bir minibüs. İçinde 2 kişi vardı. Biri kadındı, çarşaf giymişti. Öteki başında kasket olan bir adam. Minibüsü ne zaman gördün? Utançla kaçırdı bakışlarını. Burada durduğunda. Anlayış bekler gibi baktı yüzüme. Sokağa ceset bıraktıklarını nereden bileyim amirim? Adamın aynı sözcükleri tekrarlamasından sıkılan Ali... Otoriter bir sesle sordu. Senin ne işin vardı burada? Ben güvenlik görevlisiyim. Adım Cezmi. Cezmi bahtı açık. Sokağın sonunu gösterdi. İlerideki Ayasofya konaklarında çalışıyorum. Sokağın köşesindeki kulübede dururum. Minibüsü de kulübeden gördüm. Turist minibüsü sandım. Akşam sabah turistlerle dolar taşar burası. Gecenin bir yarısı niye turist gelsin diyeceksiniz. Belli mi olur? Rehberin teki Ayasofya'yı bir de gece yarısı görün der getirir. Onlardan sandım beyaz minibüsü sokakta görünce. Tabii arkada ne yaptıklarının farkında da değilim. Meğer ceset indiriyormuş şerefsizler. Ne kadar durdu minibüs burada? Birkaç dakika. Yani sanırım öyle. Çünkü o sırada resepsiyondaki Murat elinde tepsiyle otelin kapısından gel çayını al diye seslendi bana. Çayımı alıp güvenlik kulübesine dönerken minibüsün bana doğru geldiğini gördüm. Onlar da beni fark etmişlerdi. Hemen uzun farlarını yaktı şoför. Gözlerim kamaştı. Şoför ittiğinden yapıyor sandım. Var ya öyle manyaklar. Meğerse minibüsün içindekileri görmemem içinmiş. Ama yine de görmüşsün. 2 kişi gördüm dedin ya. Emin olmak için açıkça sordu Ali. Gördün değil mi? Gördüm tabii. Yandan gördüm. Tam benim kulübenin oradan sola, Gülhane Parkı'na inen sokağa döndüler. İşte o anda yanımdan geçerken baktım minibüsün içine. İlk çarşaflı kadın dikkatimi çekti. Kadının yüzünü tarif edebilir misin diye atıldı Zeynep. Kaşı gözü nasıldı, burnu dudakları? Yutkundu, gözlerinde çaresiz bir ifade belirdi. Yok edemem, önümden geçerken kadın yüzünü sakladı. Ya şoför? Beklentileri ağır ağır sönen Ali son bir umutla soruyordu. Arabayı kullanan adam, onu anlatabilir misin? Sadece başındaki kasketi görebildim. Yüzü gölgede kalıyordu. Tam olarak seçemedim. Aynı ruh haliyle bu kez ben sordum. Minibüsün plakası, onu görebildin mi? Pişmanlık içinde bir kez daha aynı cümleyi yineledi. Bakmadım ki amirim. Ne plakaya baktım, ne de aracın markasına dikkat ettim. Nereden bileyim adamların katil olduğunu? Ayasofya'yı geceliğin görmek isteyen meraklı turistler sandım. Melekler umudu kesmişti benden. Ayasofya'nın karşı köşesinde bekliyordu Leyla Barkın. Milyon taşının önünde. Sanki ilk kez görüyormuş gibi bakışlarını bin küsür yıllık taşa dikmişti. Ayaklarına kadar uzanan beyaza yakın bej rengi bir elbise vardı üzerinde. Boynunda erguvan rengi bir eşarp, aynı renkte bir tokayla başının arkasında topladığı saçları yüzünün bütün hatlarını ortaya çıkarmıştı. Hastalıklı, solgun bir hali vardı ama bu solgunluk yüzüne gizemli bir güzellik katıyordu. Geciktiniz dedi beni fark edince, fakat uzatmadı. Yeniden milyon taşına döndü. Romalılar ülkelerinin sınırlarını bu taşa göre ölçüyorlardı. İngiltere'den Mısır'a kadar ülke toprakları bu taşa olan uzaklıklarına göre hesaplanırdı. Tabii sadece bu sütun yoktu o zamanlar. Tanrıça ve imparator heykelleriyle de süslüydü burası. Çok da şaşırmadığımı anlamıştı. Yoksa biliyor muydunuz? Annemle sık gelirdik buralara. Caddenin alt tarafını gösterdim. Alemdar sineması vardı yere batan sarnıcının karşısında. Annem onunla Ayasofya'ya ya da Topkapı Müzesi'ne gelirsem sinemaya götüreceğini söylerdi. Önce bu tarihi mekanlardan birini gezer, ardından da Alemdar sinemasının simit gazoz kokan salonunda günün moda filmlerini izlerdik. İyi bir anneniz varmış demekle yetindi. Yürüyelim mi? Yürüdük. Yaklaşık 1500 yıllık mabet bütün görkemiyle dikiliyordu taze sabah güneşinin altında. Tuhaf şey, önü bomboştu. Ne ardı ardına sıralanan otobüsler, ne insan kalabalıkları. Sanki beklenmeyen bir rüzgar sürükleyip götürmüştü onları bir yerlere. Ne düşündüğümü anlamış gibi gizemli bir gülümseme belirdi Leyla'nın dudaklarında. Bugün bizim günümüz. Ayasofya bugün sadece bize açacak kapılarını. Önüne geldiğimizde gerçekten de Ayasofya'nın bahçe kapısı kendiliğinden açıldı önümüzde. İçeri girince annemin hayran olduğu o muhteşem şadırvan karşıladı bizi. Osmanlılar, bu görkemli tapınağı biz yapamadık, bari güzel bir şadırvan yapalım demişler diye mırıldandı yanım sıra yürüyen Leyla. Küçümsemeyelim, katkı katkıdır ama daha önemlisi Mimar Sinan'ın yaptığı payandalar. Bakışlarım bu bahçeye her girişimde olduğu gibi taştan yapılma çadırları andıran türbelere kaydı. O türbelerin ölülerine, saltanatı sönmüş padişahlara, her birinin ayrı bir öyküsü olan eşlerine, ömür sürememiş şehzadelere. Şadırvanı geçince Ayasofya'nın ana gövdesi belirdi ve budanmış ağaçlar gibi yan yana sıralanan Roma sütunlarıyla kilisenin arasındaki yol boyunca ilerleyerek katillerin dün gece kurbanlarını bıraktıkları Cafer Ağa Medresesi'nin hizasına ulaştık. Sağımızda mabedin girişi yer alıyordu. Üç ayrı kemer. Üç ayrı kemerin bitiminde mermer çerçevelerle kaplı üç ayrı kapı. Üç kapının ortasındakinden geçerek geniş bir koridora ulaştık. Kırmızısı solmuş tuğlalarla kaplı duvarlar, uzun, geniş bir koridor. Halk burada toplanırdı. Biçimli parmaklarıyla boydan boya uzanan koridoru gösteriyordu Leyla. Buradan öteye geçmeleri yasaktı. Çıplak ayaklarıyla yere diz çökmüş, boyun eğmiş yoksul Romalılar geldi gözlerimin önüne. Tanrı'ya yakaran fısıltıları yüzlerce yıl öncesinden yankılanarak kulaklarımda çınladı. Onların çaresizliğini hissettim yüreğimde ve bakışlarım kilisenin onlara yasaklanan bölümüne çevrildiğinde beş kapı belirdi gözlerimin önünde. devasa beş kapı. Osmanlı döneminde üzerindeki haçın yan çizgileri kaldırıldığı için şimdi sadece ok görünümünde bir işareti taşıyan ortadaki kapıdan geçerken açıkladı mihmandarım. İmparator ve mahiyeti buradan girerdi kiliseye. 33. ayrımın sonu, sayfa 334.